İkinci Krallar kitabının 20. bölümüne geldik. Konu Hizkiya'nın hastalığı ve iyileşmesi. Hizkiya'nın Harkule'de bir kral olduğunu aklınızda tutun. Davut'tan sonra onun gibi bir kral çıkmamıştı. Atası Davut gibi o da Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Bu Tanrı'nın onun hakkındaki tanıklığıydı. O günlerde diyor, Hizkiya ölümcül bir hastalığa yakalandı. Amos oğlu peygamber Yeşaya ona gidip şöyle dedi. Rab diyor ki, ev işlerini düzene sok çünkü iyileşmeyecek, öleceksin. 20. bölümün 1. ayeti. Hizkiya'nın hastalığı 2. Krallar 20. bölüm, 2. Tarihler 32. bölüm ve Yeşaya 38. bölüm olmak üzere kutsal kitapta 3 kez kaydedilmiştir. Ve her anlatım resmin bütününe bir şeyler ekler. Yeşaya'nın Kral Hizkiya'ya öleceğini söylemesi zor bir şey olmuş olmalıydı. Ancak bizler gününü ve saatini bilmediğimiz halde ölüm cezası hepimizi beklemektedir. Kutsal kitap insanları nasıl bir kez ölmek ardından da yargılanmak bekliyorsa der İbraniler 9:27'de. Bu ilahi bir tarihtir. Eğer her birimiz tam olarak ne zaman öleceğimizi bilseydik, bu bizim yaşam biçimimizi değiştirir miydi? Birçok Hristiyan bile ölüm çok uzaklarda, gelecekte bir yerde. Şimdi bunun için tasalanmayacağım der. Belki onun için tasalanmayız ama ölümün nihai hedef olduğunu bilerek yaşamamız gerekmektedir. Birçok yıl önce Rabbe yakın genç bir vaize doktoru, kanserinin yeniden ortaya çıktığını ve bu dünyadaki günlerinin sınırlı olduğunu söyleyince arkadaşlarından bazılarına bir mektup göndermişti. Ben o listenin bir parçası olmak ayrıcalığına erişmiştim ve mektubunu okuduğum zaman sarsılmıştım. O mektubun bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor, son birkaç gün içerisinde keşfettiğim şeylerden biri, bir Hristiyan birdenbire ölümle karşılaştığında maddesel şeyleri doğru bir şekilde değerlendirmeye başlıyor. Balıkçılık malzemelerim ve kitaplarım ve meyve ağaçlarım artık bir hafta önce olduğu kadar değerli değiller. Bunu aklımızda tutarak Hizkiya'nın deneyimine bakalım. Hizkiya yüzünü duvara dönüp Rab'be yalvardı. Ya Rab, yürekten bir sadakatle önünde nasıl yaşadığımı, gözünde iyi olanı yaptığımı anımsa lütfen. Sonra acı acı ağlamaya başladı diyor 2. Krallar 20. bölüm 2 ve 3. ayetlerde. Hizkiya yüzünü duvara dönüp Rab'be dua etti. Sanıyorum onun içinde bulunduğu durumu anlayabiliriz. Diyelim ki size kanser olduğunuzu söylediler. Kimsenin böyle bir duruma gelmesini istemiyoruz. Ama hayat bu. Ve ne siz ne de doktorunuz sonucun ne olacağını biliyorsunuz. O zaman ne yapardınız? Gelin sizlere Yaşam Fırtınaları adlı kitaptan Münir'e ilişkin bir parça okuyayım. Münir Özmen 9 yıl kadar önce bir gözünde melanom kanseri çıkmıştı. Lazer ışınlarıyla, kemoterapilerle bunu halletmişlerdi. Bu hastalık bize 6-7 yıl hiç o kadar ciddi gibi gelmemişti. Ya da biz bu hastalığın ne kadar ciddi olduğunu doğru dürüst görememiştik. 2 yıl kadar önce aynı gözünde o kanser tekrar belirince o gözü aldılar ki bu kanser illeti başka iç organlarına sıçramasın. Ancak bundan sonra durumu daha iyi görmeye başladık. Münir öylesine sakin ve Rabbe şükür doluydu ki bunca yıl içerisinde bir kere bile onun bu kanserden dolayı şikayet ettiğini, eyvah benim halim ne olacak şeklinde konuştuğunu, isyan ettiğini ya da acılık duyduğunu görmedik. Özellikle bu hastalığın ilk ortaya çıkışından ve onu izleyen sonraki yıllarda her zaman Rabbe övgüler sunan, hamd eden, korkmamamız, Rabbe güvenmemiz gereken vaazlar verdi. Ki bu vaazların bir kesmini bu kitapta, yani Yaşam Fırtınaları kitabında bulabilirsiniz. Rabbimizin iyi olduğunu, bizlere sonsuz yaşam sunduğunu sürekli olarak vurguladı Münir. Söylediklerini de kendi yaşamında gerçekten hep uyguladı. Onun yaşamında her zaman o güveni, esenliği görüyorduk. Bu nedenle sanıyorum o hastalık hep ikinci, üçüncü sıralarda kaldı. Rab hep öndeydi Münir'in yaşamında. Şimdi daha iyi anlıyorduk Münir'in iyi haberi, müjdeyi vermedeki gayret ve çabalarını. O, bu ölümle burun buruna geldiği yıllarda Rab'de olmanın ne kadar değerli, önemli ve gerekli olduğunu sanımca çok daha iyi görüyor ve anlıyordu. Şimdi de ölüme birkaç adım kalmıştı ve o Rab'be yakındı. Buna rağmen bizleri teselli ediyordu. Bizim gözlerimizin, yönümüzün ve yüreğimizin Rab'be ve onun sevgisine, kayrasına bakmasına yardım ediyordu. Çünkü Münir'i biz hastanede ziyaret etmiştik. Geriye döndük büyük bir hüzünle. Elimiz ayağımız iş tutmuyordu. Hayri kardeşimiz geldiğinde durumu ona da bildirdik. O da şok olmuştu. Türkiye'deyken sizden hiçbir haber alamamam beni biraz kaygılandırmış ve böyle bir durumun olabileceğini düşünmüştüm dedi. Ama o da buna ihtimal vermek istemiyordu. Bu kez üçümüz birlikte Münir'i ziyarete gittik. Münir'in durumu gün geçtikçe daha da kötüye gidiyordu. Ama ilginç bir şey gözlemliyorduk. Münir daha sakin, daha rahat ve daha emin görünüyordu. Münir için gece gündüz dua ediyorduk. Birçok kardeş dua ediyordu. Ama onun yeniden ağırlaştığını duyduk ve yeniden hastaneye gittik. Acı ve üzüntü içerisinde Münir'in odasına doğru yaklaşıyor, odaya yaklaştıkça heyecanımız da artıyordu. Hepimiz sessizdik. Dokunsalar ağlayacaktık. Recep kardeş önde odaya doğru gitti. Ve Münir'i kapının penceresinden gördü. Gözyaşıyla geriye döndü hızlı bir şekilde. Kardeşimiz artık gidici dedi. Geriye gittik. Birbirimize yaslandık. Bir süre öyle kaldık ve sonra içeriye girdik. Münir bizi hastane odasında bir tebessümle karşıladı. Evet, Münir Rab'in yanına gitmeye hazırdı. Bunu görüyorduk. Sanımca bu nedenle de kemoterapi almamaya karar vermişti. Paulus'un da yazdığı gibi bu yaşamı bırakıp Mesih'le olmayı özlüyordu. Çünkü bunun çok daha iyi olduğu kararına varmıştı. Ayaklarının şiştiğini, acı çektiğini görüyorduk ama o yine de sakindi. Biraz sohbet ettik, hatta biraz şaka bile yaptık. Sonra Münir, haydi kardeşler bir ilahi söyleyelim dedi. Bir ilahi söyledik. Çobanımdır Rab benim. Ama ilahiyi tam olarak bitiremedik. Kapkaranlık ölümün vadisinden geçsem de, kötülükten hiç korkmam, benimlesin çünkü sen. Satırlarına gelince birden Recep kendisini koyuverdi ve tabii hepimiz birden ağlamaya başladık. Münir o sessizliği bozdu. Az önce güldük, şimdi de ağlıyoruz değil mi? Kardeşler, Rabbimiz hata yapmaz dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü. Size bir şey söyleyeyim. Bu tür bir hastalık tabii ki hoş değil. Tabii ki ailemden, sizlerden ayrılmak çok üzücü. Eşimle, çocuklarımla iyi geçindik. Her zaman onları sevdim. Her zaman onlar benim yüreğimde özel bir yer tuttular. Bir sevgi bağı vardı aramızda. Ama bu hastalık bende başladıktan sonra gün geçtikçe eşimle, çocuklarımla olan o sevgi bağını çok daha derinden yaşadım. Özellikle bu son dönemlerde o sevgi ilişkisini, o harika huzuru, esenliği hiçbir zaman bu kadar yüreğimin derinliklerinde harika bir şekilde hissetmemiştim. Öyle derin bir sevgi, öyle derin bir huzur ve dinginlik ki bunu size anlatamam. Bunun için Rabb'e hamd ediyorum. Sonra siz kardeşlerimle olan o beraberlik, o birlik, o sevgi öylesine derin ki, bunu öylesine derin yaşıyorum ki kardeşler, Rabb'in yanına gitmeye değer. Bizler birbirimizi bulduk. Birbirimizin ailesi olduk. Bunun değerini bilelim. Bunun için Rabb'e hamd edelim. Rab insanın yüreğine o insan mantığını aşan esenliği koyuyor. Emin olun ki bunu yaşıyorum. Sonra gideceğim yer Rabb'in yanı, cennet. Eninde sonunda hepimiz orada buluşacağız. Üzülmeyin. Bu tutum ve davranış, Müdür'ün sözleri bir yerde bizleri doğru bir yöne yönlendiriyordu. Doğru düşünmeye, durum ne olursa olsun Rab'be güvenmeye, ona bakmaya yönlendiriyordu. Çünkü ta ölümün eşiğine, yakınına gelen bir kardeşten böylesine emin ve Rabbe güven dolu sözler duymak, Rabbin hiçbir zaman hata yapmayacağını bize hatırlatması, bizim duygularla değil, gerçekçi bir şekilde Rabbe bakmamıza yardım ediyordu. Rab hata yapmaz diyordu Münir kardeşimiz. Onları anlamasak bile ona güvenelim. Size Münir Özmen'in anısına yazılan Yaşam Fırtınaları kitabından bir parça okudum. Ve bu kitabı adresimizden ısmarlayabilirsiniz. Şimdi Hizkiya aynı durumdadır. Hizkiya ölümcül bir hastalığa yakalanmıştır. Tanrı ona yardım edebilir. Yüzünü duvara çevirdiğinde Rabbe onun önünde gerçekte ve kusursuz bir şekilde yaşadığını ve sadece Rabbin gözünde iyi olanı yaptığını hatırlattı. Yeşaya sarayın orta avlusundan çıkmadan önce Rab ona şöyle dedi. Geri dön ve halkımı yöneten Hizkiya'ya şunu söyle. Atan Davut'un tanrısı Rab diyor ki, duanı işittim, gözyaşlarını gördüm, seni sağlığına kavuşturacağım. 3 gün içerisinde Rabbin tapınağına çıkacaksın. 2. Krallar 20. bölüm 4-5. ayetlerde. Evet, Rab bazen bu şekilde iş görüyor. Ama sonuçta hepimiz bir gün bu dünyadan göçeceğiz. Bazen Rab ilaçları kullanıyor, bazen Rab harika bir iş yapıyor ve insanların yaşamasını biraz daha uzatıyor. Rab Hizkiya'nın gözyaşlarını görmüştü. Bizim de gözyaşlarımızı görmüştü. Ve senin de gözyaşlarını gördüğünden eminim. Ama Rab hata yapmaz. Bazen bizim anlamadığımız bir şekilde Rab karar verir. Bazen harika bir iş yapar. Münir'in dediği şu sözü hiçbir zaman unutmayalım. Rabbimiz hiçbir zaman hata yapmaz. Birçok şeyi anlamazsak bile. Rab Yeşaya peygamber aracılığıyla Hizkiya'nın ömrünü 15 yıl daha uzatacağım dedi. Biz de Münir için dua ettiğimizde Hizkiya'yı hep düşündük ve Rab'be yakardık. Rab ona 15 değil en azından bir 7 yıl, 15 yılın yarısı kadar bir hayat bağışla diye yalvardık, dua ettik. Münir'in de dediği gibi Rab hata yapmaz. Bazen Rab Hizkiya'ya yaptığı gibi bir eylem yapar. Ama bazen de bunu yapmaz. Ama yine de biliyoruz. Münir de bunu vurgulamıştı. Rabbin verdiği her karar doğrudur. Biz anlamasak bile. Evet, Rab Hizkiya'nın ömrünü 15 yıl uzattı. Seni de kentide Asur kralının elinden kurtaracağım dedi. Kendim için ve kulum Davut'un hatırı için bu kenti savunacağım. 6. ayet. Rabbin onu iyileştireceği ve ona 15 yıl daha vereceği harikulade bir haberdir. Sonra Yeşaya incir bestili getirin dedi. Getirip çıbanına koydular ve Hizkiya iyileşti. Tanrı Hizkiya'yı iyileştirmek için doğal yollar kullandı ama aynı zamanda doğaüstü yollar da kullandı. Bu harikadır. Yakup'un söylediği şey de budur. İçinizden bir hasta mı? İmanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırsın, Rabbin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. Birisinin yağla meshedilmesinin 2 yolu vardır. Biri törensel, biri de tıbbidir. Birçok kişi ne yazık ki bunu kavrayamamış gibidir. Ama Yakup tıbbi bir meshedişten söz etmektedir. Tanrı Yakup aracılığıyla çok pratik olmamız gerektiğini söylemektedir. Doktor çağrılmalıdır ama kilisenin ihtiyarları da dua etmek için çağrılmalıdır. Ve dua hasta olanı iyileştirecektir. Hizkiya'nın durumunda büyük bir olasılıkla kanser olabilecek olan çıbanın üzerine incir koydular. Tanrı hayatına 15 yıl ekleyeceğim ama o çıbanın üzerine incir koysan iyi olur dedi. Dostum, benim önerim fanatik değil, sağduyulu olmamızdır. Aklımızı, mantığımızı kullanmalıyız. Eğer herhangi bir hastalığınız varsa bu gerçekten kaçınmayın. Ben gerçekleri bilmek istiyorum. Hizkiya da öyleydi. Şuna inanın ki Tanrı gerçekleri onun önüne serdi ve Tanrı onun hayatına 15 yıl daha kattı. Hizkiya, Yeşaya'ya Rabbin beni iyileştireceğinin ve 3 gün içinde Rabbin tapınağına çıkacağımın belirtisi nedir diye sordu diyor 8. ayette. Hizkiya hayatının uzatılacağını gösterecek bir işaret istemişti. Rab bana hayatımın uzatılacağına dair bir işaret vermemiştir. Bu tabii ki cennetsel babama bağlı bir şey ama onun beni mümkün olduğu kadar uzun bir süre burada bırakmasını istiyorum. Başka bir planı varsa onu da kabul etmem gerekecek. Yaşamlarımızı uzatmak her zaman Tanrı'nın isteği değildir. İlk kilisede Yakup'un şehit olduğuna, Herodes'in kılıcıyla öldürüldüğüne dikkat ediyorum. Öbür yandan Petros hapisten kurtarılmıştı. Neden birisinin kurtarılıp diğerinin kılıçla öldürüldüğünü bilmiyorum. Bunların hepsi Tanrı'nın planının birer parçasıdır. Bizim istediğimiz şey de Tanrı'nın isteğidir. Ya Rab, beni bük ve senin isteğin her neyse onunla barışık et diye dua etmeliyiz. Ama Tanrı'nın bu konuda neler hissettiğimi bilmesini istiyorum. Bir daha iyileşmeyeceğini bilecek kadar büyük bir ıstırap içinde olan bir kadıncağızı ziyaret ederdim. Bana benim iyileşmem için dua etmeyin, sadece Rabbim beni alması için dua edin dedi. Bu arada Rabbin de aynen böyle yaptığını söylemek istiyorum ama birisi böyle yapmamı istemedikçe bu şekilde dua etmem. Yeşaya şöyle karşılık vermişti. Rabbin verdiği sözü tutacağına ilişkin belirti şu olacak. Gölge 10 basamak uzasın mı, kalsın mı? Hizkiya, gölgenin 10 basamak uzaması kolaydır, 10 basamak kısalsın demişti. Bunun üzerine peygamber Yeşaya Rab'be yakardı ve Rab Ahaz'ın merdiveninden aşağı düşmüş olan gölgeyi 10 basamak kısaltmıştı. 2. Krallar 20:9-11 ayetler arası. Şimdi Hizkiya'nın hayatında ruhumu karartan bir yere geliyoruz. 12. ayette o sırada Hizkiya'nın hastalandığını duyan Baladan oğlu Babil kralı Merodak Baladan ona mektuplarla birlikte bir armağan gönderdi diyor. Bir geçmiş olsun kartıyla bir armağan göndermişti. Hizkiya elçileri kabul etti. Deposundaki bütün değerli eşyaları, altını, gümüşü, baharatı, değerli yağı, silah deposunu ve hazine odalarındaki her şeyi elçilere gösterdi. Sarayında da krallığında da onlara göstermediği hiçbir şey kalmadı diyor 2. Krallar 20. bölüm 13. ayette. Hizkiya bakın akılsızca bir şey yaptı. Babil'den gelen elçilerin Süleyman'ın toplamış olduğu hazineleri görmelerine izin verdi. Dünyanın bütün zenginlikleri buradaydı ki bu herkesin bildiği bir şey değildi. Hizkiya cömert biriydi. Babil ona bir geçmiş olsun kartı göndermişti. O da Babil'den gelen bu kişilere krallığını gezdirmişti. Peygamber Yeşaya kral Hizkiya'ya gidip bu adamlar sana ne dediler? Nereden gelmişler diye sordu Hizkiya. Uzak bir ülkeden Babil'den gelmişler diye karşılık verdi. Yeşaya sarayında ne gördüler diye sordu Hizkiya. Sarayımdaki her şeyi gördüler. Hazinelerimde onlara göstermediğim hiçbir şey kalmadı diye yanıt verdi diyor 14-15. Ayetlerde. Onlar için kırmızı halıyı yaydı ve onlara her şeyi gösterdi. Bunun üzerine Yeşaya şöyle dedi. Rabbin sözüne kulak ver. Rab diyor ki gün gelecek sarayındaki her şey atalarının bugüne kadar bütün biriktirdikleri Babil'e taşınacak. Hiçbir şey kalmayacak. 16-17. Ayetler. Bu elçiler orada bütün zenginliklerin bir envanterini çıkartıp Babil'e götürdüler. Ve altına ihtiyaçları olacağı uygun zamanı beklemeye başladılar. Hazineyi ele geçirmek istediklerinde onu nerede bulacaklarını biliyorlardı. Soyundan gelen bazı çocuklar alınıp götürülecek diyor Yeşaya peygamber Hizkiya'ya. Babil kralının sarayında hadım edilecek. Soyundan gelen çocukların başına bu gelecekti. Hizkiya, Rab'den ilettiğim bu söz iyi dedi. Çünkü nasıl olsa yaşadığım sürece barış ve güvenlik olacak diye düşünüyordu. 19. ayet. Hizkiya'nın Yeşaya'ya verdiği yanıtı beğenmiyorum. Bu hiç de bir günah itirafı değildi. Bunun yerine kendi zamanında huzur istiyordu ve üzerlerine felaket gelecek olan soyundan gelecek kişilerle çok az ilgileniyordu. Hizkiya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün başarıları bir havuz ve tünel yaparak suyu kente nasıl getirdiği Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Hizkiya ölüp atalarına kavuşunca yerine oğlu Manaşe kral oldu diyor 2. Krallar 20. bölüm 20-21. Ayetlerde. Böyle bir şey söylemem çok kötü gibi gözükebilir ama ölme zamanı geldiğinde Hizkiya ölseydi daha iyi olacaktı. Yani ömrünün 15 yıl uzamaması gerekliydi diye düşünüyorum. Tanrı hayatını uzattıktan sonra Hizkiye akılsızca davranış olan 3 şey gerçekleşmişti. Babil'e hazinelerini göstermişti ki bu gelecekte büyük bir sorun yaratacaktı. Bütün krallar için en kötüsü olan Maneşe adlı bir oğlu yetiştirmişti. Son yıllarında bir kibir, neredeyse arsızlık dolu bir tavır sergilemişti Hizkiye. Yüreği gururla dolmuştu. İkinci Tarihler 32 ayet 25 bizlere ne var ki diyor, Hizkiye kendisine yapılan bu iyiliğe yaraşır biçimde davranmayıp büyüklendi. Bu yüzden Rab hem ona hem de Yahuda'ya hem de Yeruşalim'e öfkelendi der. Gördüğünüz gibi Hizkiye Tanrı'nın belirlemiş olduğu zamanda ölseydi daha iyi olacaktı ve bunlar meydana gelmeyecekti. Çok dikkatli olmayı istememin nedeni de bu değerli dostum. Rab beni kurtardı ve onu utandıracak hiçbir şey yapmak istemiyorum. Dostum, bu harika bir bölümdür. Harikulade bir cennetsel babamız vardır ve her şey onun elindedir. Durum ne olursa olsun Rab'be güvenelim. Rabbin hata yapmayacağını bilelim ve ona güvenelim.